Ayrım 8.
Sözlerim dokunmuştu ihtiyarca. Oh, iki gözüm Piotr Andreevich diye karşılık verdi. Gerçi evlenme için henüz çok erken ama Maria Ivanovna öyle iyi bir kız ki bu fırsatı kaçırmak yazık olur doğrusu. Haydi dediğin gibi olsun. O tanrısal meleği götürecek babanla annene de böyle bir gelin için çeyizliğin bile kusur sayılmayacağını haddim olmayarak bildireceğim. Savaliç'e teşekkür ettim ve zurünle yataklarımız uzanıp çene çalmaya başladık. İçim içime sığmıyor, aklıma ne gelirse söylüyordum. Zurünle konuşma istekliydi önce fakat yavaş yavaş kesikleşti, bağlantısızlaştı. Az sonra da bir soruma horultuyla ve burnundan çıkan ıslık sesiyle karşılık verdi. Sustum. Bir süre sonra ben de ona uydum. Ertesi gün sabahtan Maria Ivanovna'ya gittim. Kararımı bildirdim, beni haklı buldu. Zurin'in birliği o gün kentten ayrılıyordu. Elimi çabuk tutmalıydım. Maria Ivanovna'ya Savaliç'e emanet ettim. Babamla annemi iletmesi için bir mektup verdim ona. Hemen oracıkta vedalaştık. Maria Ivanovna ağlayarak... Elveda Piotr Andreevich dedi usulca. Bir daha görüşür müyüz, görüşmez miyiz orasını Allah bilir. Fakat ömrümce unutmayacağım sizi, yüreğimde hep sizi taşıyacağım. Hiçbir karşılık vermedim. Çevremizde insanlar vardı. Benliğimi sarsan duyguları onların yanında dışa vurmak istemiyordum. Sonunda arabası hareket etti. Üzgün ve suskun Zurin'e döndüm. Arkadaşım beni neşelendirmeye çalıştı. Ben de biraz açılmak istiyordum doğrusu. Masalar kuruldu. Vur patlasın, çal oynasın akşam ettik. Akşamla birlikte de sefere çıktık. Şubat aylarında oluyordu bu. Savaş buyruklarının yerine getirilmesine engel olan kış geçiyor. Öteki birlikler de el birliğiyle yardıma hazırlanıyorlardı bize. Pugaçev hala Orenburg önlerindeydi. Bununla birlikte çevresi gitgide bizimkiler kuşatılıyor. Haydut'un ini dört bir yandan kıskaca alınıyordu. İsyancı köyler bizim birlikleri görür görmez yelkenleri suya indiriyor. Haydut çeteleri her yerde önümüzden kaçıyor. Her şey mutlu bir sonun hızla yaklaştığını gösteriyordu. Çok geçmeden Prens Kolesin Tatişçev Kalesi yakınlarında Pugaçev'i bozguna uğrattı. Ordusunu darmadağın etti. Orenburg'u kurtardı ve böylece savaşın sonucunu belli eden kesin darbeyi indirmiş oldu. Bu sırada Zurin isyancı başkır çetelerinin üzerine gönderildi. Adamlar daha karşımıza çıkmadan dağıldılar. İlkbahar küçük bir Tatar köyünde kuşattı bizi. Irmaklar taştı, yollar geçit vermez oldu. Böyle eli kolu bağlı kalmakla duyduğumuz üzüntüyü, haydutlarla ve vahşilerle yaptığımız bu değersiz savaşın sona ermek üzere olduğu düşüncesi bir parça atıştırıyordu. Fakat Pugaçev eli geçirilememişti daha. Ansızın Sibirya dökümhaneleri bölgesinde yeniden ortaya çıktı. Yeni çeteler topladı ve yeniden çapulculuğa başladı. Yeniden kazandığı başarılar üzerine söylentiler aldı, yürüdü. Sibirya kalelerinden birbiri arkasına düştüğünü işitiyorduk. Az sonra Düzmece Çar'ın kazanı ele geçirdiği ve Moskova üzerine yürüdüğü haberi geldi. Bu haber isyancının pek o kadar güçlü olmadığı kuruntusuyla kendilerini avutan ordu ileri gelenlerini adam akıllı kaygılandırmıştı. Zurin Volga'ya geçmek buyruğunu aldı. Seferimizi ve savaşın bitimini uzun uzun anlatacak değilim. Kısaca söylemem gerekirse son derece yoksulluk çekiyorduk. İsyancıların yakıp yıktığı köylerden geçiyor. Zavallı ahaliden ellerinde ne kalmışsa bu kez de biz alıyorduk ister istemez. Mal ve can güvenliği diye bir şey kalmamıştı ülkede. Derebeyler ormanlarda gizleniyordu. Haydut çeteleri ortalığı kavuruyor. Müfreze birlik komutanları kendi bildiklerini okuyorlardı. Ülke baştan başa tutuşmuş, cayır cayır yanıyordu. Allah böylesine çılgınca ve amansız bir Rus ayaklanması daha göstermesin. Pugaçev kaçıyor. Ivan Ivanovich Mihason kovalıyordu. Az sonra Düzmece'nin kesin bir bozguna uğradığını işittik. Sonunda Zurin, Pugaçev'in yakalanması haberiyle birlikte harekatın durdurulması buyruğunu aldı. Savaş sona ermişti. Demek baba ocağına dönebilecektim artık. Onları kucaklayacağımı, hele hiçbir haber alamadığım Maria Ivanovna'yı göreceğimi düşündükçe içim içime sığmıyor, sevincimden çocuklar gibi zıplıyordum. Zurin gülüyor, omuzlarını silkerek, yok kardeş diyordu. Sonu kötü olacak senin. Evlenmek ha, hiç yoktan başını yakacaksın. Fakat bu arada mutluluğuma zehir katan tuhaf bir düşünce girmişti aklıma. O kadar suçsuz insanın kanını akıtan haydudu ve onu bekleyen korkunç sonu düşündükçe içim bir tuhaf oluyordu. Yamelya, Yamelya diye düşünüyordum üzüntüyle. Neden bir süngüye ya da bir top ateşine hedef olmadın. Hayatımın en korkunç anlarından birinde beni bağışlamasını ve nişanlımı iğrenç Şvabri'nin elinden kurtarmasını nasıl unutabilirdim? Zurin'den gerekli izni aldım. Birkaç gün sonra kendimi yine sıcak baba ocağında bulacak, yine sevgili Maria Ivanovna'mı görecektim. Fakat birdenbire hiç beklenmedik bir felakete uğradım. Birlikten ayrılacağım gün, tam yola çıkacağım sırada Zurin elinde bir kağıtla son derece kaygılı bir yüzle kulübeme geldi. Yüreğim cız etti. Nedenini bilmediğim bir ürküntü kapladı içimi. Zurin emir erimi dışarı gönderdi. Benimle bir işi olduğunu söyledi. Kaygıyla hayrola diye sordum. Elindeki kağıdı uzatarak küçük bir tatsızlık diye karşılık verdi. Oku, az önce aldım. Bütün müfreze komutanlıklarına gönderilen ve görüldüğüm yerde tutuklanarak hemen kazana Pugaçev işi için kurulmuş soruşturma kuruluna postalanmamı bildiren gizli bir emirdi bu. Kağıt az daha elimden düşüyordu. Zurin yapacak bir şey yok dedi. Görevim emirlere uymamı gerektirir. Pugaçev'le dostluğun hükümetin kulağına gitmiş olmalı. İşin kötü bir sonuç sonuç doğurmayacağını, kurulca suçsuz bulunacağını umarım. Canını sıkma ve hemen yola koyul. Vicdanım temizdi. Yargılanmaktan korkmuyordum. Fakat tatlı buluşma anının belki de yıllarca gecikeceğini düşündükçe için için kendimi yiyordum. Araba hazır bekliyordu. Zurin dostça vedalaştı benimle. Arabaya bindim. Yalın kılıç iki muhafız oturuyordu yanımda. Kazan yoluna düştük. Halkın ağzında laf, denizde dalga. Atasözü. Orenburg'dan izinsiz ayrılışım dışında bir suçum olmadığına güvenim tamdı. Bunda da kolayca savunulabilirdim kendimi. Çünkü akıncılık, yasaklanmak bir yana bütün güçlerce destekleniyordu. Buyruklara aykırı davranmakla değil, fakat gözü karalıkla suçlanabilirdim belki. Fakat Pugaçev'le dostça ilişkilerimi ispatlayacak pek çok tanık bulunabilir. Bu da en azından çok kuşku uyandırıcı görünebilirdi. Yol boyunca beni bekleyecek soruları kafamda evirip çeviriyor, cevaplarımı tasarlıyordum. Yargıç önüne çıktığımda gerçeği olduğu gibi söylemeye karar verdim. Bunun en yalın, aynı zamanda da en güvenilir savunma yöntemi olduğu kanısındaydım. Kazana vardık. Kent baştan başa yakılıp yıkılmış, yerle bir edilmişti. Sokaklarda evlerin yerine kömürleşmiş moloz yığınları görülüyor, çatısız ve penceresiz kalmış duvarlar isli isli dikilip duruyordu. Bu gece buraya da damgasını basmıştı. Kentin sağlam kalmış tek yapısına, orta yerdeki kaleye götürüldüm. Beni muhafızlardan teslim alan nöbetçi subay demircinin çağrılmasını emretti. Ayaklarıma pranga vuruldu, sımsıkı zincirlendim. Sonra zindana götürülüp çıplak duvarlarda ve demir parmaklıklı küçük bir pencereden ibaret dar, karanlık bir hücreye tek başıma kapattılar beni. Böyle bir başlangıç hiç de iyi bir son umdurmuyordu insana. Fakat yine de koyuvermedim kendimi. Umutsuzluğa kapılmadım. Bütün acı çekenlerin o biricik avuntusuna sığındım. Temiz fakat parça parça olmuş bir yürekten taşan duanın tatlı lezzetini ilk kez tadarak, gelecek konusunda kaygılanmayı bir yana bırakıp derin bir uykuya daldım. Ertesi gün gardiyan uyandırdı beni. Kurulca istendiğimi bildirdi. İki asker eşliğinde komutanın evine giden avluya geçtim. Askerler girişte durarak içeri yalnız başıma gireceğimi bildirdiler. Oldukça geniş bir salona girdim. Üstü kağıtlarla dolu bir masanın arkasında iki adam oturuyordu. Bunlardan biri sert, soğuk görünüşlü yaşlı bir generaldi. Öteki 28 yaşlarında kadar yakışıklı bir muhafız birliği yüzbaşısıydı. Becerikli ve serbest tavırlı bir insan olduğu görülüyordu. Pencerenin yanına konulmuş ayrı bir masanın başında da yazman oturuyordu. Kalemi kulağının arkasında kağıtlara eğilmiş ifademi yazmaya hazır bekliyordu. Sorgu başladı. Adımı sanımı sordular. General Andrei Petrovich Grinyov'un oğlu olup olmadığımı bir kere daha benden öğrenmek istedi. Söyledim. Bunun üzerine sert bir tavırla "Öyle saygıdeğer bir babanın böyle uygunsuz bir evladı olması ne kadar acı" diye bir çıkış yaptı bana. Soğukkanlılığımı yitirmeden nasıl bir töhmet altında bulunursam bulunayım, gerçeği içtenlikle açıklayarak bundan kurtulmayı umduğumu bildirdim. Kendime bu güvenim generalin hoşuna gitmemişti. Somurtarak "Açık göz bir şeye benziyorsun delikanlı" dedi. "Ama biz senden açık gözlerini de gördük." O zaman genç yargıç Pugaçev'in hizmetine nasıl ve ne zaman girdiğimi, hangi görevleri yerine getirdiğimi sordu. Sinirlenmiştim. Bir subay ve bir soylu olarak Pugaçev'in hizmetine girmemin ve ondan herhangi bir görev almanın söz konusu olmayacağını belirttim. Yargıç karşı çıktı. "Arkadaşları canavarca öldürülürken soylu ve subay olan bir kimse nasıl bağışlanabilir Pugaçev tarafından? Nasıl oluyor da aynı subay ve soylu kişi isyancıların cümbüşüne katılıyor, baş caniden kürk, at, 50 kapik gibi armağanlar alıyor? Nereden doğdu bu tuhaf dostluk? İhanet ya da en azından alçakça bir korkaklık değilse nedir bu?" Muhafız subayının sözleri onurumu derin bir biçimde yaralamıştı. Coşkuyla savunmaya başladım kendimi. Tipi sırasında Bozkurt'ta Pugaçev'le tanışıklığımızın nasıl başladığını, Belogorsk Kalesi'nin anlayışına beni nasıl tanıyıp bağışladığını anlattım. Düzmeceden gocuğu ve atı almakta bir sakınca görmediğimin doğru olduğunu, fakat bunun yanı sıra Belogorsk Kalesi'ni caniye karşı canla başla nasıl savunduğumu söyledim. En sonunda da korkunç Orenburg kuşatması sırasında gösterdiğim yararlılıklara tanıklık edebilecek olan generalin adını verdim. Asık yüzlü ihtiyar masadan aldığı bir kağıdı yüksek sesle okumaya başladı. "Ekselanslarınızın sorusu üzerine, bugünkü karışıklıkta parmağı olduğu canilerle askerlik göreviyle bağdaşmayan, ettiği yemine aykırı düşen ilişkilere girdiği ileri sürülen Asyemen Grinyov'a ilişkin bilgilerimi iletmekle şeref duyarım. Adı geçen Asyemen Grinyov, geçen 1773 yılı Ekim ayı başlangıcından bu yılın 4 Şubat'ına kadar Orenburg'da görev başındaydı. Fakat bu tarihte kentten ayrıldı, bir daha da komutam altına girmedi. Düşman tarafından gelen kaçakların söylediklerine göre, kendisi Pugaçev'in otağına uğramış ve onunla birlikte daha önce görevde bulunduğu Belogorsk Kalesi'ne gitmişler. Durum ve davranışlarına gelince bu konuda yargıç burada okumayı kesti ve sertçe "Şimdi kendini nasıl savunacaksın bakalım?" dedi. Bir an nasıl başladıysam öyle sürdürmek, Maria Ivanovna ile olan ilişkimi bütün öteki şeyler gibi açıklamak istedim. Fakat ansızın karşı konulmaz bir iğrenti uyandı içimde. Adını verecek olursam kurulca dinlenmek üzere çağırtacaklardı onu. Ve benim için kutsal olan o adın, canilerin iğrenç jurnalleriyle karışacağı, Maria Ivanovna'nın onlarla yüzleştirileceği düşüncesi, bu korkunç düşünce öylesine allak bullak etti ki beni bocaladım. Ne diyeceğimi bilemedim. Beni bir çeşit iyi niyetle dinlemeye başlayan yargıçlar bocaladığımı görünce eski katı tavırlarına büründüler yeniden. Muhafız subayı baş ihbarcıyla yüzleştirilmemi istedi. General dünkü caninin getirilmesini emretti. Merakla kapıya döndüm. Beni ihbar edeni beklemeye koyuldum. Az sonra zincir şakırtıları işitildi. Kapı açıldı. Schwabrin girdi. Ne kadar değişmişti, şaşıp kaldım. Korkunç derece kadar zayıflamış, beti benzi kül gibi olmuştu. Az bir zaman önce kapkara olan saçları tümüyle ağarmış, uzun sakalda birbirine karışmıştı. Titrek fakat kararlı bir sesle suçlamalarını tekrar etti. Sözde beni Orenburg'a çeşit olarak Pugaçev göndermiş. Kentte olup bitenleri rapor etmek için her gün akına çıkıyormuşum. Sonra da açıkça düzmecenin ordusuna katılmışım. İhanet eden öteki arkadaşlarımın kuyusunu kazıyor, düzmecenin gözüne girmek için kaleden kaleye geziyormuşum onunla. Bu sözleri sessizce dinledim ve bir şeye sevindim. Alçakça yani Maria Ivanovna'nın adını vermemişti. Ya hala kendisini hor görüyle reddeden kızı düşündükçe onur kırıklığı duyduğundan ya da yüreğinde beni de susmaya zorlayan duygunun kıvılcımlarını taşıdığından yapmıştı bunu. Ne olursa olsun soruşturma kurulu önünde Maria Ivanovna adı edilmedi. Kararımı daha da pekiştirdi bu. Yargıçlar Schwabrin'in suçlamalarını nasıl çürüteceğimi sorduklarında daha önceki açıklamamı ekleyebilecek başkaca bir söz olmadığını bildirdim. General çıkarılmamı emretti, Schwabrin'le birlikte çıktık. Sessizce hiçbir şey söylemeden baktım ona. Yüzünde kinli bir gülümseme belirdi, zincirlerini toplayarak önüme geçti, hızlı hızlı yürüyüp gitti. Yeniden zindana kapattılar beni, bir daha da sorguya çıkarmadılar. Okuyucuya bundan sonra anlatacağım olayların hiçbirinin tanığını olmadım. Fakat hikayelerini o kadar çok dinledim ki en küçük ayrıntılara varıncaya kadar belliğime kazındılar. Hani görmeden de yaşamış gibiyim onları. Annemle babam eski zaman insanlarının seçkin bir özelliği olan ocağından güler yüzlülükle karşılamışlardı İvanovna'yı. Kendilerine zavallı bir yetim kızı kanatları altına almak fırsatı verdiği için Allah'a şükrediyorlardı. Az sonra da iştenlikle bağlandılar ona. Çünkü Maria Ivanovna'yı tanıyıp da aşık olmamak elde değildi. Aşkım artık delikanlıca bir sersemlik olarak görünmüyordu babama. Anneme gelince biricik oğlunun, Petruşyası'nın yüzbaşının tatlı kızıyla evlenmesinden başka bir dileği yoktu. Tutuklandığımı işitince hepsi beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Pugaçev'le olan tuhaf ilişkimi Maria Ivanovna annemle babama öylesine olağan bir şey olarak anlatmıştı ki, bu onları kaygılandırmak şurada dursun, ara sıra hatırlayıp içtenlikle gülmelerine yol açıyordu. Tahtın devrilmesi, soylular sınıfının yok edilmesi amacını taşıyan bir ayaklanmada benim de parmağım olabileceğini inanmak istemiyordu babam. Saveliç'i sıkı bir sorguya çekmiş, Lalam efendisinin Yamelka Bugaçev'e konuk olduğunu, haydutun da onu gözettiğine yemin etmişti. Bu bir parça avuttu ihtiyarları, hayırlı haberler beklemeye koyuldular. Maria Ivanovna şiddetle sarsılmıştı fakat susuyordu. Çünkü alçak gönüllülüğün ve inceliğin doruğunda bir insandı o. Birkaç hafta geçti. Ansızın Petersburg'daki akrabamız Prens'ten bir mektup geldi babama. Prens benden söz ediyor, beylik girişten sonra isyancıların planlarına katılmış olduğuma ilişkin kuşkuların ne yazık ki doğrulandığını, ibret için idam cezasına çarptırılmam söz konusuyken babasının hizmetlerine ve ilerlemiş yaşına duyduğu saygıyla Çariçe'nin suçlu oğlu bağışladığını, onu 100 karası idam cezasından kurtararak Sibirya'nın ücra bir bölgesinde ömür boyu oturmaya mahkum ettiğini bildiriyordu. Bu beklenmedik darbe az kalsın öldürecekti babamı. Her zamanki dayanıklılığını yitirdi, üzüntülerini o ana kadar içine atarken birdenbire acı acı yakınmaya başladı. Nasıl olur, nasıl olur diye tekrarlayıp duruyor, aklını oynatacak gibi oluyordu. Benim oğlum Pugaçev'e yardakçılık etsin yüce Allah'ım, bu günleri göreyim diye mi yaşattın beni? Çariçe idamdan kurtarıyor onu, sanki bu bir avuntu mu? Korkunç olan idam değildir, benim dedemin dedesi kutsal bildiği şey uğruna dar ağacında can verdi. Babam Boliski ve Kulüşçev'le birlikte ısrap çekti. Korkunç olan bir soylunun yeminini ihanet etmesi, haydutlarla, katillerle, kaçak kölelerle birlikte olmasıdır. Ailemiz için ne büyük bir utanç, ne büyük bir leke. Annem onun umutsuzluğu karşısında korkuya kapılıyor, kendi gözlerinde yaşlarını gizliyor, söylentilerinin asılsızlığından, insan yargılarının güvenilmesinden söz ederek avutmaya çalışıyordu babamı. Fakat hiçbir şey kendine getiremiyordu onu. Maria Ivanovna ise herkesten daha çok acı çekiyordu. İstesem kendimi temize çıkarabileceğime inanıyor, gerçeği sezinliyor, mutsuzluğumdan kendini sorumlu tutuyordu. Fakat gözyaşları acılarını herkesten gizliyor, beni nasıl kurtarabileceğini düşünüyordu hiç durmadan. Bir akşamüstü babam divana oturmuş, saray yıllığının yapraklarını karıştırıyordu. Fakat düşüncelerinin yıllıkta değil ötelerde olduğu belliydi. Okuma her zamanki etkisini göstermiyordu üzerinde. Islıkla eski bir marş tutturmuştu. Annem sessizce yün bir fanila örüyor, örgüsünün üstüne gözyaşları damlıyordu arada bir. Yine orada elinde bir örgüyle oturmakta olan Maria Ivanovna ansızın Petersburg'a gitmek istediğini bildirdi ve bu konuda kendisine yardım edilmesini diledi. Annem çok üzülmüştü. Petersburg'a niçin gidesin dedi. Yoksa sen de mi bizi bırakıyorsun Maria Ivanovna? Maria Ivanovna, alın yazısının bu yolculuğa bağlı olduğunu, dürüstlüğü sebebiyle acı çeken bir insanın kızı olarak kendine destek bulmak için oraya gideceğini söyledi. Babam başını eğdi. Oğlunun işlediği suçu hatırlatan her söz ağır geliyordu ona. İğneli bir alay olarak görünüyordu. İçini çekerek, git anacığım dedi. Mutluluğuna engel olmak istemeyiz. Kendine koca olarak rezil bir hain değil, iyi bir insan bulmanı dilerim. kalktı odadan çıktı. Annemle yalnız kalan Maria Ivanovna tasarılarının bir bölümünü açıkladı ona. Annem yüzbaşının kızını gözyaşları içinde kucakladı. Tasarladığı şeyin başarıya ulaşması için yana yakıla dua etti Allah'a. Maria Ivanovna birkaç günlük yol hazırlığından sonra sadık palaşkası ve benden zorla ayrılan, hiç değilse yavukluğuma hizmet etmekle avunan Sadık Savelich ile birlikte Petersburg yoluna düştü. Sofia'ya sağlıcakla varıp Çariçe'nin o sırada Tasarskoye Selo'da olduğunu menzilden öğrenince orada konaklamaya karar verdi. Paravanayla ayrılmış bir köşecik verdiler ona. Menzil bekçinin karısı genç kızla sohbeti hemen koyulaştırdı. İki sözün başında saray sobacısının yeğeni olduğunu söyleyerek saray hayatının bütün gizli kapaklı yanlarını bir çırpıda anlatıverdi. Çariçe'nin sabahları genellikle saat kaçta uyandığını, kahve içtiğini, saat kaçta gezintiye çıktığını anlattı. O sırada yanında saray ileri gelenlerinden kimlerin bulunduğunu, dün yemek masasında söylediği şeyleri akşam kimi kabul ettiğini bir bir sayıp döktü. Tek sözcükle Anna Valisyevna'nın anlattığı şeyler tarih kitaplarının birkaç sayfasına değerdi doğrusu ve kuşaklar için değer taşıyordu. Maria Ivanovna ilgiyle dinledi onu, sonra bahçeye çıktılar. Anna Valisyevna her bir elma ağacının, her bir küçük köprünün hikayesini anlattı. Gezip tozdular, birbirlerinden pek hoşnut kalarak döndüler menzile. Ertesi gün Maria Ivanovna erkenden kalktı, giyindi, usulca bahçeye çıktı. Çok güzel bir sabahtı. Güneş sonbaharın serin soluğuyla artık sararmaya başlamış, ıhlamur ağaçlarının doruklarını aydınlatıyordu. Geniş göl kıpırtısız parlıyordu. Bir uyanan kuğular gölün kıyılarını kaplayan sazlıklar arasından kurumlu kurumlu yüzüp çıkıyorlardı. Maria Ivanovna güzel bir çayırlığa doğru yürüdü. Burada Pyotr Aleksandrovich Rumyantev için az önce kazandığı zaferin şerefine bir arıntı dikilmişti. Ansızın havlayarak beyaz bir İngiliz köpeği çıktı önüne. Maria Ivanovna korkup durdu. Tam bu sırada hoş bir kadın sesi işitildi. Korkmayın, ısırmaz. Başını kaldırıp bakınca orada anıtın karşısındaki kanepede oturan bir kadın gördü. Maria Ivanovna da kanepenin öteki ucuna ilişti. Kadın dik dik bakıyordu ona. Maria Ivanovna ise birkaç kaçamak bakışla tepeden tırnağa gözden geçirebilmişti onu. Beyaz bir sabah elbisesi ve kolsuz bir bluz vardı kadının üzerinde. Başına bir gece başlığı takmıştı. 40 yaşlarında kadar gösteriyordu. Dolgun ve pembe yüzünde durgun, görkemli bir anlatım vardı. Mavi gözleri ve hafif bir gülümsemeyle aralanmış dudakları anlatılmaz bir güzellik veriyordu ona. Sessizliği ilk o bozdu. Sanırım buralı değilsiniz. Evet efendim, taşradan daha dün geldim. Babanız ve annenize mi geldiniz? Hayır efendim, yalnız geldim. Yalnız ha? Fakat henüz çok gençsiniz. Benim ne babam ne annem var. Buraya bir iş için gelmiş olmalısınız değil mi? Evet efendim, Çariçe'den bir dilekte bulunmaya geldim. Yetimsiniz. Herhalde size haksızlık edildiğinden, kötü davranıldığından yakınacaksınız. Hayır efendim, ben adalet değil, lütuf dilemeye geldim. Kim olduğunuzu sorabilir miyim? Yüzbaşı Mironov'un kızıyım. Yüzbaşı Mironov, hani şu Orenburg kalelerinden birinde komutanlık eden mi? Evet efendim. Kadının duygulandığı belliydi. Daha tatlı bir sesle, işinize burnumu sokuyorsam bağışlayın beni dedi. Fakat ben saraydanım. Dileklerinizin ne olduğunu söyleyin bana. Belki size bir yardımım dokunabilir. Maria Ivanovna ayağa kalktı, eğilerek saygıyla teşekkür etti ona. Bu tanımadığı kadın her şeyiyle onu kendine çekiyor, içinde güven uyandırıyordu. Sonra katlanmış bir kağıt çıkarttı cebinden, saygıyla uzattı. Kadın kağıdı aldı, içinden okumaya başladı. Önce ilgiyle okuyordu. Yumuşak, sevimli bir anlatım vardı yüzünde. Sonra birdenbire değişiverdi bu yüz. Sertleşti. Onun her hareketini göz ucuyla izleyen Maria Ivanovna bu değişiklik karşısında korkuya düştü. Kadın soğuk bir tavırla, dileğiniz Grinyov'la ilgili öyle mi dedi. Çariçe'nin onu bağışlanması söz konusu olamaz. Çünkü toyluğundan ya da saflığından değil, dümdüz ahlaksız ve zararlı bir insan olduğu için katıldı düzmeciye. Maria Ivanovna ah bu gerçek değil diye söyledi. Kadın kıpkırmızı kesilerek, ne demek gerçek değil dedi. Gerçek değil, vallahi gerçek değil. Ben her şeyi biliyorum, her şeyi anlatacağım size. Başına ne geldiyse hep benim yüzümden oldu. Yargılandığı sırada kendini savunmadıysa sırf benim adımı bu işe karıştırmamak için yaptı bunu. Maria Ivanovna bunları söyleyip okuyucunun bildiği her şeyi bir çırpıda anlatıverdi. Kadın ilgiyle dinledi ona, sonra nerede kalıyorsunuz diye sordu. Anna Vasilyevna'da kaldığını öğrenince, ha biliyorum dedi, hoşça kalın. Karşılaşmamızdan kimseye söz etmeyin. Mektubunuza gelecek yanıtı çok beklemeyeceğiniz umarım. Bunu söyleyip kalktı. Ağaçlı bir yoldan yürüyüp gitti. Maria Ivanovna da içi sevinçle, umutla dolu Anna Vlasyevna'ya döndü. Ev sahibesi çıkıştı ona. Sonbaharda sabahın erken saatlerinde yapılan böyle bir gezintinin genç kız sağlığına zararlı olduğunu söyledi. Sonra semaveri getirdi. Tam fincanlara çay doldurup saraya ilişkin bitmez tükenmez hikayelerine başlamak üzereyken basamakların önünde bir saray arabası durdu ve içeri giren bir saray uşağı Mironov'un kızının Çariçe tarafından saraya çağrıldığını bildirdi. Anna Valisyevna şaşırdı, el ayağına dolaştı. Aman yarabbi dedi. Yüce Çariçe sizi saraya çağırıyor. Nasıl oldu da burada olduğunuzu öğrendi. Fakat anacığım nasıl çıkacaksınız Çariçe'nin karşısına? Daha saraylılar gibi yürümeyi bile bilmiyorsunuzdur. Yoksa ben de mi gelsem sizinle? Hiç değilse bir iki pot kırmanızı önlerim. Sonra bu yol kıyafetinizle gidemezsiniz saraya. Ebe'ye haber gönderip onun jüponlu sarı fistanını mı istesek? Bunun üzerine uşak Çariçe'nin Maria Ivanovna'yı tek başına ve üstünde hangi kıyafet varsa öylece istediğini bildirdi. Anna Vlasyevna'nın öğütleriyle, dualarıyla uğurlanarak saraya yollandı. Genç kız alın yazımızın belli olduğunu hissediyor, yüreği şiddetle çarpıyor, duracakmış gibi oluyordu. Birkaç dakika sonra araba sarayın kapısında durdu. Maria Ivanovna titreyerek tırmandı basamakları. Kapılar ardına kadar açılıyordu önünde. Boş ve görkemli odalar dizisinden geçti, saray uşağı yol gösteriyordu. Sonunda iki kanatlı kapalı bir kapının önünde durdular. Uşak gelişini bildirmek üzere Maria Ivanovna'yı yalnız bırakıp içeri girdi. Genç kız çariçeyle yüz yüze geleceğini düşündükçe dizlerinin bağı çözülüyor, güçlükle durabiliyordu ayakları üzerinde. Bir dakika geçmeden kapılar açıldı. Maria Ivanovna Çariçe'nin tuvalet odasına girdi. Çariçe tuvalet masasının önünde oturuyordu. Saray ileri gelenlerinden birkaç kişi vardı çevresinde. Bunlar Maria Ivanovna'yı görünce saygıyla yol açtılar. Çariçe tatlı bir gülümsemeyle döndü ve Maria Ivanovna kısa bir süre önce öylesine içtenlikle açıldığı kadını tanıdı. Çariçe yanına çağırdı onu, gülümsemeye devam ederken, "Verdiğim sözü tutabildiğim, dileğinizi yerine getirdiğim için sevinçliyim," dedi. "İşiniz görüldü. Nişanlınızın suçsuzluğuna kesinlikle inanıyorum. Gelecekteki kayınbabanıza yazdığım bu mektubu kendi elinizle götürmek zahmetine katlanın." Bunu söyleyerek bir mektup uzattı Maria Ivanovna'ya. Genç kız titreyen bir elle aldı mektubu ve gözyaşları içinde Çariçe'nin ayaklarına kapandı. Çariçe kaldırdı onu ve öptü. "Biliyorum zengin değilsiniz," dedi. "Fakat yüzbaşı Miranov'un kızına borçluyum ben. Gelecek konusunda hiçbir kaygınız olmasın. Çeyizinizi ben düzeceğim." Çariçe zavallı yetim kıza daha pek çok okşayıcı söz söyledikten sonra gitmesine izin verdi. Maria Ivanovna aynı saray arabasıyla ayrıldı saraydan. Dönüşünü sabırsızlıkla bekleyen Anna Vlasyevna bir soru yağmuruna tuttu genç kızı. Maria Ivanovna üstün körü karşılıklar verdi. Onun bu bellek güçsüzlüğü Anna Vlasyevna'nın pek hoşuna gitmemişti ama bunu taşralı kızların utangaçlarına vererek yine de iyi yüreklilikle bağışladı Maria Ivanovna'yı. Maria Ivanovna merak edip de Petersburg'a şöyle bir göz atayım bile demeden aynı gün gerisin geriye köye döndü. Pyotr Andreyevich Grinyov'un notları burada kesiliyor. Aile arasında anlatılanlardan 1774 yılı sonunda özel bir buyrukla hapisten kurtulduğunu, Pugaçev'in idamında bulunduğunu, haydutun kalabalık arasında onu tanıyarak başıyla selamladığını öğreniyoruz. Bu baş az sonra kanlar içerisinde ve cansız olarak halka gösterilmişti. Pyotr Andreyevich kısa bir süre sonra Maria Ivanovna ile evlenmiş, çocukları Simbriskil'inde bolluk içinde yaşıyorlar şimdi. On derebeyin ortak malı olan bir köyü var. Bey evlerinden birinin duvarında camlı çerçeveli bir mektup asılıdır. Bu ikinci Katerina'nın kendi eliyle Pyotr Andreyevich'in babasına yazdığı, ona oğlunun suçsuzluğunu bildiren, yüzbaşı Miranov'un da kızının da zekasını, ahlakını öven mektuptur. Pyotr Andreyevich Grinyov'un anılarını dedesinin hikaye ettiği zamanla ilgili bir iş üzerinde çalıştığımızı öğrenen bir torunu vermişti bize. Yazarın akrabalarının izniyle bunları olduğu gibi yayınlamaya karar verdik. Yalnız her bölümün başına uygun bir yazıt bulduk. Bir de bazı özel adları değiştirmeye cesaret ettik. 19 Ekim 1836. Kitabın sonu. 29 Mayıs 1999.